Türkiye'de göç ve iltica.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayınlanan Türkiye'de Göç ve İltica'ya hoş geldiniz. Yapımcımız Kadri Şenel, teknik yapımda Recep Özden ve ben İpek Önder. Bugün de Türkiye saatiyle 14.35'e kadar birlikte olmak istiyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve +463 34 21. Elektronik posta adresimiz koçveiltica@trt.net.tr. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün 2015 yılını uğurluyoruz. Bugün son programımız. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük göç dalgası 2015 yılında yaşandı. Komşu ülkelerde, özellikle de Suriye'deki kriz, binlerce insanın Türkiye'nin ve Avrupa'nın kapılarına dayanmasına yol açtı. Türkiye'de göç ve iltica programına başlarken, sığınmacı akınının giderek büyük boyutlara ulaşılacağı düşünülmüştü. Ancak öngörülerin de ötesinde gelişmeler yaşandı. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın gündemine oturdu göç dalgası. Yaşam kaygısıyla güvenli topraklara ulaşmaya çalışan insanların dramı konuşuldu aylarca. Ölen çocukların görüntüsü vicdanları sızlattı. Türkiye, uluslararası çevrelerinde kabul ettiği gibi sığınmacılara topraklarını açtı ve bütün imkanlarını olabildiğince seferber etti. Türkiye'de göç ve iltica programında bir yıl boyunca göç ve sığınmacı, mülteci olgusunu bütün boyutlarıyla ele almaya çalıştık. Ülkemizin göç politikasından, yeni yabancılar yasasından, uluslararası koruma ve geçici koruma altındaki göçmenlerin durumlarından söz ettik. Devlet kurumlarının sığınmacılara, mültecilere yönelik çalışmalarını anlattık. Ayrıca uluslararası kuruluşların temsilcilerini de konuk ettik. Son dönemde özellikle Suriyelilere ilişkin araştırmaların sonuçlarına yer verdik. İşte bu son programımızda yılın genel bir değerlendirmesini yapacağız. ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyayus, hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk.
Başta Suriye olmak üzere 2015 yeni yıla ne yazık ki kötü bir miras bırakıyor diyebiliriz aslında, değil mi hocam? Akıllara da hep 2015 yılı Türkiye'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan mülteci dramıyla kazındı ne yazık ki. Biz de istedik ki bu hafta bir genel değerlendirme yapalım sizinle beraber. Bölgedeki kriz ve son bir yılda yaşananları konuşmak istiyoruz.
Evet, teşekkür ediyorum. Ben bugün isterseniz biraz umutlu başlamak isterim. Çünkü buyurun, biz dediğiniz gibi bu yayında birçok boyuttan bahsettik ve bu boyutların bir kısmı insani açıdan trajedik boyutlarda aynı zamanda. İnsanların yaşam koşulları, düşünceleri, algıları, ön yargılar. Ama şöyle bir olumlu bir tarafı da aslında keşfettik bu program boyunca. Yani aslında ilk kez Türkiye'de dedik bir şans kapısı da açıldı. Farklı boyutlara bakma olasılığımız oldu. Yeni göç yasası tanımlamalar getirdi. Araştırmalar yaygınlaştırıldı. Ve hep şeye vurgu yaptık. Türkiye belki ilk kez bu bir olumlu bir olaydı aslında. Toplumsal dinamiklere yanıt vermek üzere nasıl söyleyeyim kapılarını açtı, adımlar attı. Bu aslında olumlu bir şey. Yalnız şöyle bir sorun gibi var, onu belki konuşabiliriz bugün. Türkiye bütün bu aynı zamanda böyle bir kuşatmışlıktan da bahsedebiliriz. Çünkü Türkiye hani artık dedik ya göç uluslararası bir fenomen haline geldi. Tek ulus devletlerin yetkisini aştı. Baskılar oldu, politikalar oldu, çıkarlar oldu, sorumluluk, güvenlik sorunlu meselesi. Yani Türkiye aslında hem nasıl söyleyeyim çok büyük bir şansa sahip, çünkü kendi özgün modellerini sunabiliyor. Entegrasyonu konuştuk örneğin. Çocukları buraya davet ettik. Ama aynı zamanda da Türkiye, onu da belki konuşuruz, biraz kuşatılmış durumda. Hani o da aslında olumsuz bir boyut. Burada sorun şu, Türkiye bu koşullarda, yani bu kuşatılmışlık, özellikle biliyorsunuz birkaç ay içerisinde Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa'nın beklentileri, Türkiye'nin bu koşullarda nasıl söyleyeyim bağımsız, tam bağımsız hareket edememesi koşullarda Türkiye hakikaten kendine özgü, farklı, insani, toplumsal dinamiklere cevap verebilecek bir politika uygulayabilecek mi? Asıl sorun bence bu. Ve 2016'da bunu lehimize cevaplandırabilirsek, yanıtlayabilirsek bu büyük bir fırsat olabilir aynı zamanda.
Yani öncelikle sorun koşul, bu koşullar altında özgün bir politika evet, yürütülebilir mi?
Çünkü Türkiye eskiden hemen şöyle bağlayalım biraz daha genel bir tablo. Çünkü Türkiye eskiden beri konuştuk hep klasik bir göç veren ülkesiydi. Ya da bir transit ülkesiydi ve ilk kez kendi ülkemize milyonlarca insan geldi. Bunların bir kısmı kalıcı diye hep konuştuk. Ve bu koşullarda Türkiye hakikaten işte entegrasyon programları özgün bir şey yapabilir. Ama dediğim gibi bu aynı zamanda korkarın bir kuşatılmışlık. Buradan nasıl çıkabiliriz? Belki buna biraz vurgu yapabiliriz.
Evet. Peki mülteciler, sığınmacılar denilince dünyada neler yapıldı? Biraz da bu konudan bahsedelim dilerseniz.
Evet ama korkarım çok da fazla bir şey yapılmadı. Bir tarafta biz Suriyelilere vurgu yaptık ama öte yandan dünyanın çok büyük kısımlarında göç olgusu devam etti. Özellikle de birçok insan, hani biz biraz da Avrupa eksenli konuştuk.
Evet.
Kendi tehdit algılarımızdan konuştuk. Fakat göç o kadar yaygınlaştı ki son 10-15 yıl içerisinde milyonlarca insan hem başka ülkelere hem kendi ülkesinin içerisinde göç etmeye başladı. Bir ülkeden başka bir ülkeye göç ediliyor. Ve bu tablonun, yani bu bütünlükçü tabloyu da görmemiz lazım. Dolayısıyla hem Türkiye hem Avrupa, bunu da hep konuştuk. Kapılarını kapatacağına ve kendi güvenliğini sadece düşüneceğine zannedersem bu insanlık dramına, bu insan hareketine daha insani yanıtlar vermek zorunda. Ama öte yandan, hı-hı, yine böyle bir şey söyleyeyim. Bugün biraz hani dedim ya olumlu konuşalım, evet, ama hani kategorik sorunlar da var. Çünkü yabancılar hukukunu hep konuştuk. Bir yanda da yabancılarla devlet arasındaki ilişki her zaman, korkarım ki böyle kalacaktır bir müddet daha, her zaman bir tahakküm ilişkisidir aynı zamanda. Bunu nasıl aşacağız? Bunu da konuşmak, hı-hı, lazım.
Biz bugün aslında iyimser bir tablo çizmeye
çalışıyorum ama bazen, evet, İpek Hanım zorlanıyor bu iyimser tabloyu çizmekte.
Gelecek umut istiyor çünkü.
Deneyeceğim, evet, sizin yardımınızla.
Umut verici bir, evet, durum var aslında.
Umutlu
değil mi?
Konuşalım.
Kapıları açmak tabii, tabii, lazım. Avrupa'daki göçmenleri sizce zor bir yıl mı bekliyor?
Çok
şartları
zor.
Nasıl olacak? Çünkü binlerce insan ulaştırıyor. Binlerce, hatta milyonlarcası
on binlerce,
söz ediliyor değil mi? Bir milyonu aşkın.
Bir milyona aşkın
mülteci varmış,
evet,
şu an itibariyle
mülteci
Avrupa'da.
Mülteci var ve onların entegrasyonu, toplumsal hayata dahil edilmeleri nasıl olacak? Bunu 2016'da, evet, da konuşmamız, evet, lazım. Ve burada Türkiye kendi devlet geleneğinden biraz daha nasıl söyleyelim farklı bir yol izleyerek Avrupa'da belki bu dedik ya bu çocukların entegrasyonu olsun, çalışma izni, hı-hı, çıkacak şu an. Onları hep olumlu olarak değerlendirdik. Çünkü unutmayalım ki Avrupa'da mültecilere ve sığınmacılara çalışma izni verilmesi düşünülemez bile. Dolayısıyla Türkiye 2016'da her şeye rağmen kendi olumlu diye gördüğümüz çizgisini devam ettirmeli. Ama öte yandan toplumdaki algı nasıl değişecek? Onu da konuştuk ya.
Evet.
Hani insanlarımız nasıl buradan etkilenecekler ve hoşgörü dediğimiz bazen çok soyut olan o anlayış, o yaklaşım muhafaza edilebilecek mi?
Bu da herhalde sorunun insani çözümü.
Bence bu önemli bir soru. Çünkü hatırlıyorsanız bir araştırma bir genç bir akademisyeni çağırmıştık. Ankara içinde bir araştırma yapmıştı,
evet,
ve işte toplumun, yerli halkın algısı üzerine. Zannedersem burada STK'ların, yani bu işbirliği dediğimiz olay çok önemli. İşbirliği hala tam istendiği gibi olmuyor. Bürokratların yetiştirilmesi, hı-hı, İstanbul'da örneğin çok fazla Suriyeli var. Fakat yerel otoritelerin bir kısmı bunlara dair, bu insanlara dair çok fazla bir şey hala bilmiyorlar. Dolayısıyla bu göç meselesini yanlış algılar yaratmamak için biraz daha böyle kamuoyunda, yayına, basına zannedersem daha yaygın bir şekilde, evet, bildirmek lazım.
Muhakkak akademisyen çalışmalarının da büyük,
evet,
bir payı var herhalde.
Büyük bir payı var ama o da koordineli olması lazım. Kesinlikle.
Ve kamuoyuyla da paylaşılmalı aynı zamanda.
Paylaşılması lazım. Bir de başka bir şey daha var. Zannedersem hukukun bakışı değişmesi lazım. Çünkü şimdiye kadar hep şey dedik, hatırlıyorsanız. Şimdiye kadar yabancılar politikası, yabancılar hukuku hep göçü tepeden idare etmeye çalışıyor. Göç yönetimi dedik. Göç migration management. Bu çok yanlış bir şey. Bunu aşmak lazım ve burada hukukçulara da çok iş düşüyor. Çünkü yabancılar yasası çıktığında, bu uluslararası koruma yasası, bu kitle göçe hazır değildi. Bu bireysel göç için tasarlanmış bir yasaydı. Dolayısıyla kitle göçe de yanıt verebilecek bir konuma getirmek lazım bu yasayı ve burada da daha uluslararası düzeyde işbirliği yapmak gerekir. Başka bir şey, biz biraz fazla konuşuyorum çünkü az zamanımız var, son programımız. Başka bir şey daha değinmek istiyorum. Bu arada yerel halkın hassasiyetlerini de aslında birazcık gündeme getirmek lazım. Bence o biraz ihmal ediliyor. Çünkü insanların korkuları var. Bu korkular haklı korkular. Örneğin çalışma izni hep olumlu gördük. Fakat işsizlik var, asgari ücret meselesi var. İnsanların ne bileyim hayatta kalma meselesi var. Şimdi bu yabancılar çalıştırılacak. Ve şunu da konuşmak lazım zannedersem 2016'da. Bu işin arkasında bilmediğimiz aktörler de olabilir mi? Hani biraz da gerçekçi oldum. Bunların hepsi aslında insanların önüne biraz konması lazım. Yani biraz da bu bir şey daha söylemek istiyorum son olarak. Türkiye şimdiye kadar hep merhamete dayalı bir politika güttü söylemde. Örneğin göç idaresi dedi ki başta kurulduğunda biz merhamete dayalı politika yapacağız. Ama merhamet aslında çok da muğlak bir olay. Çünkü bazen katı kurallar hani katı ama kriterli kurallar soyut merhametten daha iyi. Dolayısıyla bu insanlara hem buradaki sığınmacılara hani kayıt onları kayıt etme anlamında, kriter sağlama anlamında, pozisyonları tanımla anlamında daha net kriterler onların önüne koymak lazım. Bizim kendi halkımızı da yani yerel halkı da daha net bir şekilde bence bilgilendirmek lazım. Yani bazen kriter koymak çok kötü bir şey değil. Hı-hı. Ve bu biraz Türkiye'de eksik ama bunu biz becerebiliriz. Her ne kadar sayıları 2 milyonu çoktan aştıysa da Suriyelilerin.
Evet. Çalışma izni de çok önemli bir konu.
Çok önemli.
Bu getirilirse bunun sonuçları da çok önemli. Bu insanlar kalıcı mı olacak, geçici mi olacak değil mi?
Çalıştıktan evet,
sonra o insanları biraz daha Türkiye'ye bağlanmış olmuyorlar mı?
Evet işte onu da i̇şte konuştuk.
İşte o da yerel halkı biraz daha ürkütür belki.
Yerel halkı ürkütüyor ve Türkiye bu misafirlerimiz bunlar misafir söyleminden de vazgeçmesi lazım. Çünkü bu misafir şeyler. Politikası çok insani gibi geliyor. Hı-hı. Ama hep konuştuk. Misafirlik geçicidir.
Evet.
Siz bile bir yakınınızın yanına gittiğiniz zaman bir müddet sonra ayrılırsınız oradan. Yani misafirlik çok merhametli, çok insani evet. bir şey değil aslında. O teknik, formel bir müddet barınabileceğiniz bir alan.
Hı-hı.
Dolayısıyla misafirlik de artık değil, gerçekten o insanların entegrasyonu için ama akılcı, planlı ve yerel halkın da hassasiyetlerini unutmadan evet. bu misafirlik meselesinden birazcık vazgeçmek lazım evet. gibime geliyor.
Ve bu insanlara artık bir hukuksal statüye de kavuşmaları kesinlikle. Gerekiyor
bu
diye
çok
düşünüyorum
önemli.
Aslında.
Dedim ya onu da kastetmek kriter.
Nasıl tanımlamak lazım? Mülteci, sığınmacı, göçmen aslında adı ne olursa olsun dram bitmiyor yaşadıkları
bitmiyor.
Dram.
Bitmiyor evet. Ya işte bu dramla ilgili de aslında bence çok fazla da bilgilendirme yapılmıyor. Bakın biz burada bir yıl boyunca çok böyle bir program yaptık ve çok böyle uzmanları çağırdık. Hı hı. Ama öte yandan dedim ya tırnak içerisinde sokaktaki insan tırnak
evet.
içinde çok fazla bu işi anlamıyor hala açıklanmadı çünkü şöyle bir şey yapmayalım. Avrupa'da 60 yıllık bir göç emek göçü tarihi var ama Almanlara bugün sorsanız sokaktaki herhangi bir Alman'a hala bu tarihi bilmez. Ha biz biliyoruz 61'de alındılar, geldiler, anlaşma falan filan. Yerel halk bu tarihi hala bilmiyor. Ve bizim halkımıza da bu tarih anlatılması lazım. Bu çok önemli bir mesele. Yani daha üst düzeyde de bu tablonun bütünleştirilmesi yapılması lazım birazcık. Bu biraz eksik kalıyor. Çünkü herkes kendi alanında çalışıyor. Çok teknik, formal, güzel şeyler yapıyoruz ama onlar bir şekilde birleşemiyor.
Oysa
bu tehlikeli bir şey aslında.
Yerel halk ayağını da unutmamak, daha koordineli çalışmak
bence unutmamak
lazım.
Lazım. Çünkü Avrupa'nın en büyük eksiği biraz da buydu. Yerel halk o konuda aydınlatılmadı. Hı hı. Ve onun için ön yargılar, şu an yaşadığımız ırkçılıklar, anti göç hareketleri o yüzden çok fazla orada yaygınlaştı.
Hı hı. Peki Avrupa Birliği açısından bakacak olursak 2015 yılına sığınmacı akını devam edecek mi sizce yeni yılda da?
Kesinlikle yapacak bir şey yok. Hem zaten devam edecek hem de anlatmıştım daha önce bir programda belli kesimler. Zaten sınırlı bir sayıda da olsa bu göç akımının devamını isteyeceklerdir. Örneğin istihdam etmek isteyen belli kişiler, gruplar.
Avrupa Birliği içerisinde.
Avrupa Birliği içerisinde bunu isteyecekler. Dolayısıyla Avrupa Birliği içinde bu sorun devam edecektir. Ama işte sorun. Aslında sorun olarak dikkat edersiniz biz bu meseleyi görüyoruz. Aslında bu insan hareketleri daha soyut bir düzeyde hani hepimiz için bu zor. Sorun olarak değil işte artık uluslararası ilişkilerin organik yapısal bir yanı olarak görmemiz lazım. Bu noktada henüz değiliz. Ben de değilim bu arada. Yani hiçbirimiz değiliz. Biz ancak konuşuyoruz. Kendi alanımızda araştırma yapıyoruz ve ara sıra
evet.
daha soyut bir düzeyde insani şeyler söyleyebiliyoruz. Hı hı. Ama gerçek insanlık o teknik, formel, gerçek zeminde oluşturulması lazım.
Sohbetimize kısa bir ara verelim dilerseniz. Ardından devam edelim söyleşiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Türkiye'de Göç ve İltica programı devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, 2015 yılının son Türkiye'de Göç ve İltica programını dinliyorsunuz. Konuğumuz ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden Mehmet Okyayüz. Yılın genel bir değerlendirmesini yapıyoruz. Efendim, geleceğe yönelik projeksiyonlar denilince neler söyleyebiliriz?
Bir daha söyleyeyim. En önemli sorun bence Türkiye gerçekten, yani kendi ülkemizden bahsetmek şu an çok önemli, aktör olması gerekir. Çünkü şu ana kadar Türkiye, dedim ya, her zaman ikincil konumdaydı. Avrupa'nın çok eskiden beri, örneğin yabancılar hukuku. Yani 1840'tan beri, ben bunun derslerini veriyorum, 1840'tan beri Almanya'da yabancılar hukuku dediğimiz bir alan var. 1840'tan bahsediyorum. Dolayısıyla bu insanlar her zaman bu konuda hazırlıklıydı. Türkiye artık gerçekten ikincil olmaktan, sadece tepki veren bir ülke olmaktan çıkmak zorundadır ve aktör olmak zorundadır. Ama son zamanlarda Türkiye AB ilişkileri hala klasik bir şekilde işliyor. Hani gördünüz ya, Avrupa para veriyor, Türkiye'den beklentileri var ve Türkiye, dedim ya, bütün o kuşatılmışlık içerisinde bazen hareket serbestliğini kullanamıyor. Bu hareket serbestliğini kullanması lazım. Yani Türkiye bazı şeyleri talep etmesi lazım. Örneğin insani boyutunu görün. Bu insanları doğru dürüst entegre edin. Biz bu insanlara çalışma izni vereceğiz. Bunlar tartışılıyor. Bütün zorluklarımıza rağmen siz de bütün bunları yapın gibi çok ütopik gelen ama başka türlü bu iş çözülemez. Çünkü yapmak zorundayız. Bu insanlar zaten gelecek. Yani bunu engelleyemezsiniz. Dolayısıyla Türkiye burada bir aktör olmak zorunda ve nasıl söyleyelim, burada gerçekten Avrupa'nın gösteremediği objektif olarak bazı insani boyutlarını göstermesi lazım ve orada bir kıstas haline gelmesi lazım. Birinci boyut bu. Bunu Türkiye'den beklemek lazım. Hı
hı. Olayın insani boyutunu aslında onların da görmesi lazım değil
göstermesi
mi?
Binlerce lazım.
İnsan Akdeniz'de ne yazık ki hayatlarını kaybetti bu insanlar. Evet. Ölüm kalım mücadelesi karada bile devam ediyor aslında.
Kesinlikle.
Onlar için. Tel örgüler, kapalı sınırlar, ayrımcı politikalarla mücadele etmek zorunda kalıyorlar ne yazık ki.
Kesinlikle.
Ne yapmalı, Avrupa ne yapmalı, bu AB ile Türkiye arasındaki ortak eylem planı çerçevesindeki bulunan taahhütler yerine gelse bile olayın insani boyutu tam anlamıyla herhalde
ama işte
yerine gelmiş olmuyor değil mi?
Böyle olmuyor çünkü Türkiye AB ilişkileri aslında orada göç boyutu bir araç haline geldi. Yani bu bir değiş tokuş ilişkisi. Değiş tokuş ilişkiler ekonomide olabilir. Fakat diğer sosyal alanlarda işin içine girdiği zaman her şey araçsallaşıyor.
Evet, güvenlikçi yaklaşım.
Güvenlikçi yaklaşım devam ediyor. Türkiye, dedim ya, buradan çıkabilir aslında diye düşünüyorum. Ama Türkiye'nin de bazı geleneksel engelleri var. İşte devlet yapısı var. Bunu değiştirmesi lazım. Başka türlü bu iş olmuyor. Yani değiş tokuş ilişkisi olmaması lazım. Göç bir araç haline gelmemesi lazım. Avrupa bunu böyle kullanıyor. Unutmayalım ki Avrupa Birliği çözülecek falan diyoruz ama Avrupa Birliği'nin işte öyle hukuki bir geleneği var. Bir devlet gelenekleri var adamların. Bunları böyle çok böyle, nasıl söyleyeyim, küçümsememek lazım. Türkiye burada gardını alması lazım. Örneğin Almanya. Şimdi Merkel çok sıkıştı. Ama unutmayalım ki yabancılar hukukunda ilk adımları atan ülke dünya çapında Almanya'dır. Daha Almanya'da yabancı yokken Almanlar bir yabancılar hukuku çıkarttılar. Dolayısıyla bu olayları bilmek lazım ve Türkiye burada hazırlıklı bir şekilde toplantı yaparak, bilgilendirerek, kendi uzmanlarını geliştirerek hareket etmesi gerekir. Bu çok önemli ve buna önem veriyorum. Ve Türkiye hani şu çelişkiyi de çözmesi lazım. Şimdi daha açık konuşalım. Türkiye yabancılar konusunda merhametten bahsederken, uluslararası koruma yasası çıkarıldı. Ben de o komitelerdeydim. Bir tarafta çok hoşgörülü bir söylem burada yer aldı. Ama çok da uygulayamadığımız sonradan, çünkü çok fazla insan geldi ve hazırlık değil. Öte yandan ama kendi halkına karşı bazen Türkiye çok daha farklı yüzünü gösteriyor. Burada da bir paralellik olması lazım. Onun için biraz söyleyeyim. Yabancılara işte insani davranmak, aynı zamanda kendi halkına insani davranmaktan da geçiyor. Bunu da söylememiz lazım. Burada bir paralellik, bir senkronizite olması lazım. Yani bir tarafı düşünerek diğer tarafı ikincil kılamazsınız. Ve bunu Türkiye yapması lazım 2016'da. Yani bu senkron gitmesi lazım. Burada iki ayaklı, birkaç ayaklı yerel ve göçmenlere dair aynı derecede insani, toplumsal dinamiklere nasıl söyleyeyim cevap verebilecek politika güdülmesi lazım bu arada. Ve tabii ki araştırmalar desteklenmesi lazım. Uzmanların istihdamı, ufuklu insanların gelmesi. Hani böyle bir böyle projeksiyonlarım var benim ve böyle bir şey olması lazım. İnsanlar şunu anlamalı. Bu teknik bir mesele değil. Bu insani bir mesele. Hatırlıyorsanız Almanya'da bazen bu teknik boyut sadece görülüyor. Hani bizim insanlarımız örneğin kendi istekleri doğrultusunda hareket edebiliyorlar. Fakat kendilerini göçün bütünlüğü içerisinde konumlandırmıyorlar. Dolayısıyla biz hepimiz aslında kendimizi bu göç meselesinin içerisine konumlandırmamız lazım. Bu boyutları anlamamız lazım ve bu şekilde hareket etmemiz lazım.
Bir şekilde herkesin hayatını etkileyen bir mesele
etkiliyor.
Aslında.
Henüz öyle görünmüyor ama etkileyecektir.
Unutmamak lazım.
Kesinlikle.
Çok haklısınız. Peki bölgeyi sizce nasıl bir dönem bekliyor?
Bölge dediğiniz tam anlayamadım.
Komşu ülkelerimizden bahsedersek Suriye, Irak, İran.
Valla orada biraz yanlış bir kişiyi seçtiniz.
Sığınmacı ve göçmen nezdinde konuşursak
ve göçmen
eğer.
Göçmen konusunda evet. Yani şöyle bir problem de var. Aslında evet orada da sorunlar var. Çünkü şimdi Türkiye... Yani demin bir şey söyledim ben. Yani politikanın bir ayağı normalde şu olmalı. Hani kriz olduğu zaman çünkü bu Suriye krizi normal göç hareketlerini aşan bir durumda. Çünkü normalde emek göç yani emek göçü hareketleri olmuştur. İnsanlar bir yerde kendi iradeleriyle göç ediyorlar. Şimdi zorunlu göç var. Şimdi siz o da bir problem
sayılar
şimdi.
Sayılar belli değil.
Sayılar belli değil ve insanları geri gönderemiyorsunuz. Şimdi bakın Türkiye şunu aslında yapabilmeliydi. Yapabilmeli aslında bakarsanız. İnsanları geri göndermek. Ve kendi ülkelerinde orada yaşayabilmenin koşullarına yardımcı olabilme politikası da olabilirdi. Fakat uluslararası konjonktür öyle karıştı ki işte kriz o dönemde. Bunun özelliği de bu. Öyle bir kriz coğrafyasında yaşıyoruz ki bu insanları zaten o da bir problem. İstesek de geri gönderemiyoruz. Dolayısıyla bizim onlara bizim uyum sağlama politikalarımız hem zorunlu... Hem yarı istekli hem tam istekli. Yani karışık durum. Onun için dedim kuşatılmışız biraz. Burada ne yapabilirsiniz ki? O krizler devam edecek. Ve insanlar dönemeyecekler fiilen. Dolayısıyla insanlar kalıcı. Fakat şeyi de konuşalım birazcık. Bu insanlar gelecekte ne bekliyor? Örneğin seçme ve seçilme hakkı, katılım diyoruz. Şimdi burada kalan insanların hemen Türk vatandaşlığı verilemeyeceğine göre o insanları. Çünkü Avrupa'da konuştuk hatırlıyor musunuz? Ve Avrupalıları eleştirdik. Örneğin bunu söylemek istiyorum. Almanya'da yabancıların seçme ve seçilme hakkı yok. Sadece ne bileyim danışma düzeyinde bazı belediyelerde dernekler falan var. Türkiye bu insanları, bunu da bir konuşmak lazım halkın önünde. Türkiye bu insanlara seçme ve seçilme hakkı verecek mi? Toplumsal siyasi katılımı sağlayacak mı? Burada aslında biz büyük bir sınavdan geçiyoruz. Vatandaşlığı alınacaklar mı? Kriterler nasıl olacak? Bütün bunlar o kadar büyük sorunlar ki ve biz ilk kez tarihimizde öyle bir yakalandık ki. Ama bir daha söyleyeyim, o yakalanma aynı zamanda iyi. Çünkü biz gerçekten ilk kez bir şeyleri zorlanıyoruz. Biz artık bu işi böyle es geçemiyoruz. Sadece artık 200 bin ne bileyim Sudanlı, Somali, Iraklı yok. Şu an milyonlarca insan var. Ve bunların yaşam zeminlerini nasıl hazırlayacağız sorusu çok önemli bir soru. Hı hı. Ve Avrupa hala bu soruyla karşı karşıya. Biz bunu nasıl yapacağız? Aynı zamanda zor, aynı zamanda ama bence hala söyleyeyim umutlu yapılabilir bir olay.
Hı hı. Tabii bir gruba verince tüm sığınmacılar, mülteciler de aynı haklardan yararlanıyorlar değil mi? Öyle hani içeride bir ayrım yapmak söz konusu değil. Suriyeli, Sudanlı, Somalı,
fiilen,
Afganlı gibi.
İbek Hanım o da bir sorun çünkü Suriyelilerin yaşam koşulları hep çok zor. Mücadele vermek zor ama aynı zamanda aslında o geleneksel klasik sığınmacılar. Daha önce konuştum ben size bu Sudan, Somali, Afganistan. Aslında onlardan şu an 450 bin civarında var ülkemizde. Aslında onların sorunları daha da büyük. Biraz da bu Suriye meselesi genel sığınmacıların yaşamsal problemlerin üstünü biraz örttü. Bunları da biraz nasıl diyeyim paralel senkron götürmemiz lazım. Aslında Suriyelilerin konumu onlara kıyasla daha imtiyazlı. İşin garip tarafı da bu. Hani dedim ya yaşamları çok zor. Ama örneğin bir Afganistanlı sığınmacının, çünkü bu programın adı göç ve iltica. Biz tabii ister istemez Suriyelilere odaklandık. nicelik olarak. Ama doğru. Afganistanlıların durumu örneğin. Aslında Suriyelilerin durumundan çok daha kötü. Çünkü onlara bir yere gönderildikleri zaman bir Afganistanlı, Amerika örneğin onlara bir kontenjan bile ayrılmıyor. İnsanlar burada kalmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla bütün bu olayları da birlikte görmek lazım. Biz biraz Suriyeli meselesinde biraz çok fazla, dediğim gibi zorunlu olarak çok fazla odaklandık. Bazı geleneksel sığınmacı gruplar birazcık nasıl ikincil kılındı. Bu Almanya'da bazen oluyor. Almanya'da yeni gelen insanların sorunlarını konuşurken eski emek göçmelerin problemini es geçebiliyoruz. Çünkü Almanya'da 50 yıldan beri yaşayan insanlarımız var Almanya'da. Onların bir kısmının Alman vatandaşlığı bırakın, daha süresiz çalışma ve oturma izinleri yok. Dolayısıyla bu problemleri de aslında birlikte bir konuşmak gerekir. Dedim ya, burada adımlar atılması gerekir.
Evet. Yavaş yavaş da artık sürenin sonlarına doğru geliyoruz efendim. Ne söylenebilir şu noktadan sonra? 2016'dan beklentileriniz neler?
Tekrar olacak ama dediğim gibi, birincisi kamuoyunu gerçekten daha iyi bilgilendirmek lazım. Kamuoyu çok fazla bir şey bilmiyor. Hem işin kökenleri anlamında, hem göçün hepimizi ilgilendirebileceği anlamda çok fazla bilmiyor. Hani göç tarihini, Türkiye'nin göç tarihini insanlara söylemek lazım. İkincisi, kurumlar arası koordinasyon, hep konuştuğumuz. Biz burada Göç Bakanlığı, Aile Bakanlığı'ndan bakanlık insanlar çağırdık. Çok güzel çalışma yapalım. O koordineli çalışma yaygınlaştırılması lazım. Yine akademisyenlerin, sadece akademisyenlerin, STK'ların, akademisyenlerin faaliyetleri daha çok desteklenmesi lazım. Yani insanlar bu işe gerçekten dahil edilmesi lazım ve bunu baştan yapmak lazım. Yani birazcık orada algılar dejenere olmasın diye. Avrupa tarzı bir yabancı düşmanlığı da, onu hiç konuşmadık. Yani yabancı düşmanlığı ortaya çıkmasın diye burada önlemler almak lazım. Bu çok önemli bir mesele. Türkiye bunu hala yapabilir. Ama Türkiye bunu eğer yapmazsa göç meselesi birkaç yıl içerisinde partilerin programlarına girecek. Ve partiler siyasi seçim kampanyalarında göç konusunu da gündeme getirecekler. Bu çok vahim bir olay. Avrupa'da bu yapılıyor. Hepsi yapıyor. Sosyal demokratlardan Hristiyan demokratlarına kadar. Aslında bunu yapmamak lazım. Türkiye bunu engellemesi lazım. Yarın partiler bunu kullanacaklardır. Dolayısıyla bunlar engellenebilirse...
Bugünden önlem almak lazım.
Önlem almak lazım. Çünkü siyasi bir malzeme haline gelmemesi lazım bu mesele. Hı hı. Ve bu insanlar gerçekten toplumun sadece yanında yaşayan insanlar değil, toplumun özgün... Almanya'da hep bu tartışıldı, Avrupa'da. Yani biz toplumun yanında mıyız, onların eklemlenmesi miyiz, yoksa toplumun özgün bir parçası mıyız? Bu soruyu cevaplandırmamız lazım. Şimdi çok idealistçe konuşuyorum çünkü benim için bile bu zor bir soru. Çünkü biz burada yaşıyoruz ve yabancıları kabul etmek içimizde o kadar kolay olmayabiliyor. Ama korkarım başka çaremiz yok. Çünkü dediğim gibi bu göç hareketleri devam edecek. Bunlar bitmeyeceklerdir.
Evet. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Bir yıl boyunca bizi hiç yalnız bırakmadınız. Çok değerli bir hocamız Mehmet Oğuz.
Tabii biraz hafif hüzünlü geçti. Onun için arasında olumlu konuşayım derken biraz olumsuz konuştum. O hüzünlümden kaynaklı.
Sağolunuz efendim. Mutlu, başarılı bir yıl diliyoruz size. Efendim, Türkiye'de Göç ve İlticanın sonuna geldik. Bizler yapımcımız Kadriye Şenel, teknik yapımda Recep Özden ve ben İpek Önder. Hepinizin yeni yılınızı kutluyoruz. Hoşçakalın.
Ben de kutlarım.
Türkiye'de Göç ve İltica.